bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dinde Siyasal İslam Tekeli Profesör Doktor Nur Serter Sarmal Yayın Evi 1. Basım Seslendiren Serdar Berberoğlu. Ön söz: su kaynağından temiz ve arınmış çıkar. İleriye doğru çağlayarak akar. Akan suyu kaynağına döndürmek isterseniz onu bulandırılmış olursunuz. Çünkü o bir başka su kaynağına ulaşmak, onunla birleşmek, büyümek ve yeni niteliklerle bezenmek için çağıldamaktadır. Geçtiği yerlere yaşam götürür, canlılık verir. Ancak hep ileriye doğru akar. Zamanla eş güdümlü. Suları bulandırmadan hayat vericiliğini korumak, onların hep yararlı kalmalarına hizmet etmektir. Sular bulanmasın ki yeni kuşaklar da onlardan yararlanabilsin. Tıpkı inanç sistemleri gibi. Din, insanoğlunun en kutsal ihtiyaçlarından biri. Amacı insanlığa yol göstermek. Yani kısacası amacı insan. Tarih boyu nice sınırlar aşmış, nice ülkeler görmüş, nice kültürler arasında akmış, tıpkı berrak bir su gibi. Geçtiği yerleri değiştirmiş, iklimine, bitki örtüsüne, toprağına, geçtiği yerlerdeki doğanın özelliklerine göre farklı çiçekler açmış, farklı meyveler yetişmiş dallarda. İnsanlar inanmışlar, huzur dolmuş, mutlu olmuşlar. Zora gelmeden, gönülden inanıp bağlanmışlar. Asırlar boyu saygı ve sevgiyle onda yüce yaratıcılarını bulmuşlar. Ama hep ileriye doğru aktığı için. Birileri çıkıp da bu güçlü pınarı ilk kaynağına çevirmeye, geri akıtmaya, o ilk kaynağın yanındaki bitki örtüsünü, orada yetişen meyveleri suyun ulaştığı uzak diyarlarda da yetiştirmeye kalkana dek. O zaman su boşa harcanır olmuş. Dallarda meyve vermeyi bekleyen ağaçlar, açmaya hazır çiçekler kuruyup solmuş. İslamiyet en güzel meyvelerini Anadolu toprağında vermiş. En nadide çiçekler bu topraklarda yeşermiş. Gönüllere huzur veren kardeşlik, birlik türküleri, Türk-İslam kültürünün senteziyle bütünlenerek asırlar boyu Anadolu'nun dağlarında namelenmiştir. Ta ki siyasal İslam, dostluk türkülerini cihat şarkılarıyla susturana dek. Bu çatışma aslında siyasi bir kavgadır. Laik Müslüman Türkiye'nin din ile değil, siyasi İslam'la çatışmasıdır yaşanan. Bu, suları geriye akıtanların, siyasal yaşama dinin egemen olmasını bekleyenlerin, yüzyıllık bir geçmişe umarsamaz kalıp siyasi iktidarı din adına kullanmayı isteyenlerin kavgasıdır. Dini insan için değil, insanı din için kullananların cihatıdır. Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığından yararlanarak masum ve inançlı kitleleri siyasi ihtiraslarına alet etmek isteyenlerin uğraşıdır. Çağdaşlığa dur diyen, Türkiye'nin 73 yıllık kazanımlarına sırt çevirenlerin, din adına her yetkiyi kendilerine vahmedenlerin mücadelesidir. Türk insanı elbet ki bunun ardındaki karanlık gerçeği görecek, Allah adına hüküm vermekte kendilerini yetkimiz alanlara, birlik ve kardeşliği dinamitleyenlere gereken cevabı verecektir. Ancak bu cevap Türk halkının demokrasi sandığı ile vereceği bir cevap olmalıdır. Özgürlüğün ve demokrasinin tadını tatmış, çok sessizliğe alışmış bir milletin antidemokratik bir din devleti yönünde bunun bilincinde olarak tercih kullanması beklenemez. Yeter ki aldatılmasın. Elinizdeki kitap Türkiye'de siyasal İslam'ın yapılanması, amaçları ve yöntemleri konusunda kendi kaynaklarından derlenmiş bilgilerle siyasal İslamcı hareketin perdeli yüzünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Karar elbette okuyana aittir. Ancak kitabın yazılması sırasında özellikle İslamcı yazar ve yayın organlarına atıf yapılmaya özen gösterilmiş, kişisel yorumlar İslamcı kaynaklardan kuşkuya yer bırakmayacak bir titizlikle desteklenerek okuyucuya aktarılmıştır. Yararlanılan temel kaynakların büyük kısmı İslami bilimler konusunda saygıdeğer yazarların eserleridir. Bu kitapta amaçlanan Türkiye'de İslam adına konuşmayı sadece kendi hakkı olarak kabul eden ve halkı yanlışa yönlendiren sayıca küçük ancak çıkarılan huzursuzlukların boyutu bakımından büyük bir radikal İslamcı kesimin görüşlerine dikkati çekmek ve zaman zaman bu kesimin İslam'ı temsil etmediğini söyledikleri halde suskunluğu seçerek onlara gizli destek verenlerin siyasal beklentilerine karşı kamuoyunu uyarmaktır. Türkiye siyasal İslam krizini aşacak kadar güçlü bir ülkedir. Bu kriz halkın bilinçlenmesiyle aşıldığında demokratikleşme süreci önündeki tüm engeller de kalkmış olacaktır. 1. Din, toplum, siyaset. Din toplumu neden etkiliyor? Dinin toplum üzerindeki tartışılmaz etkisini analiz edebilmek için insanın doğasıyla ilgili bazı temel ihtiyaçları incelemek gerekir. Bu temel ihtiyaçlar iki ana gruba ayrılmaktadır. A. Yaşama içgüdüsü. İnsan tüm canlılar gibi temel bir içgüdü olan yaşama içgüdüsüyle dünyaya gelir. Ancak diğer canlılardan farklı olarak akıl ve düşünce yeteneğine sahip olması, bu içgüdüyü şuurla kullanmasına yol açar. Yaşama içgüdüsünün insandaki en belirgin göstergesi, ölüme karşı olan korkuları ve bu korkuların hareketlendirdiği direncidir. O halde insan, dünya yaşamının sınırlı olduğunun bilincinde olan ve bu sınırlılığın korkusuyla yaşayan bir varlıktır. Din, sınırlı dünya yaşamına karşılık ebedi ve sonsuz bir ruhsal yaşam vadeden bir öğretidir. Yaşama içgüdüsünün doğal bir sonucu olarak insanoğlu ebedi bir ruhsal yaşam vaadi karşısında korkularını yenebilmekte ve farklı bir mekan ve biçimde de olsa sonsuz yaşamı vaat eden dinde teselli bulabilmektedir. Kaldı ki vaat edilen sonsuz yaşam modeli madde dünyasının şartları ile de kısıtlanmış değildir. Dünya yaşamındaki tüm maddi ve manevi tatminsizliklere karşın ebedi yaşam iyi kullara sadece ruh huzurunu değil, her türlü ihtiyacını kolayca elde edebileceği, hatta hiç çalışmadan elde edebileceği bir bolluk ortamını da vaat etmektedir. Dünyada yoksul ya da sağlıksız bir yaşam süren bireyin, öbür dünyada hep özlemini çektiği bolluğa, huzura kavuşma şansına ve umuduna sahip olması, insanı hiç de küçümsenmeyecek ölçüde etkileyen bir yaklaşımdır. Bir diğer önemli konu ise insanın doğa yasaları karşısındaki çaresizliği ve sınırlı korunma kapasitesiyle ilgilidir. Bilim ve teknikte kaydedilen gelişmeler insanın ortalama yaşam süresini uzatmış, daha sağlıklı yaşama imkanlarını geliştirmiş, insanı çeşitli doğal tehlikeler karşı önemli ölçüde korumaya almıştır. Ancak yaşama içgüdüsüyle dünyaya gelen insanın asla karşı koyamayacağı doğa yasalarının önünü almak mümkün olamamıştır. İnsan doğar, yaşlanır ve ölür. Yaşlanmayı geciktirmek bilimle bir ölçüde sağlanabilse de tümüyle engellemek mümkün değildir. Bazı hastalıkların tedavileri bulunmuş olsa da yeni hastalıklarla kitleler acı çekmekte ve ölmektedir. Doğal afetleri önceden belirleyebilmek mümkün olmadığı için fazla bir önlem alınamamaktadır. Bütün bunlar insanı kendi gücü dışında koruyucu bir güce yöneltmektedir. İnsanın yaşama içgüdüsünün sonucu olan korunma ve sığınma isteği ise dinin aracılığı ile Tanrı'dır. Çünkü din, Tanrı'nın insandan istediklerini insana ileten bir aracı kurum olduğu iddiası ile ortaya çıkmış ve kendisine inananlara Tanrı'nın koruyuculuğunu vaat ederek insanın en büyük ihtiyacına cevap vermiştir. İnsanoğlunun bir diğer zayıf yönü ise bilgisinin zaman ve mekanla sınırlı oluşudur. Bilimdeki gelişmeler günümüzde bilgi ufkunun gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Ancak bilimin buldukları bilinecek olanın sonsuzluğunu daha da açık biçimde ortaya koymaktadır. Dinler ise insanlığın ulaşabildiği zaman ve mekan ötesi konularla ilgili aktarımlarda bulunmaktadırlar. Özellikle melekler, cinler, şeytan, varoluş gibi konular tamamen inanç ile kabul edilmesi mümkün olan aktarımlardır. İnsan için bilgi zamanla sınırlıdır. Oysa dinler gelecekle ilgili konularda da bilgi vererek insanın en büyük zaafı olan geleceği öğrenme arzusuna hitap etmektedirler. Böylece insan her şeyi bilen, geçmişin, geleceğin mutlak hakimi olan Tanrı'nın sözleri olarak kabul ettiği dine bağlanmaktadır. Din, bireyin kimlik kazanması açısından da önemlidir. Bir inanç grubunun ferdi olmak ve bu uğurda mücadeleye girmek, prestij ve üstünlük kazandırıcı bir ayrıcalıktır. Özellikle kutsal kitaplarda, inananların ölüm sonrası ruhsal yaşamda cennet vadelerinden olması, onları diğer insanlara karşı üstün ve seçilmiş konumuna sokmaktadır. Çeşitli maddi ve manevi tatminsizlikler içinde yaşayan insan, dine inanarak, ayrıcalıklı bir statü ve dinsel bir kimlik kazanırken hem ruhsal doyuma hem de güce ulaşmaktadır. B. İktidar güdüsü. Böylece her şeyi gören ve bilen, tüm varlık aleminin yaratıcısı olan, koruyan, esirgeyen Tanrı'nın emir ve buyruklarını insana ilettiği kabul edilen din, hem dünyadaki hem de dünya dışındaki yaşamı belirlemede temel etken olmaktadır. Bu kabulün doğal sonucu ise dinin buyruklarına ve Tanrı'nın elçisine kayıtsız şartsız tabi olmaktır. Dinlerin amacı homojen inanç toplulukları yaratmak ve dine inananların sayısını arttırmaktır. Dolayısıyla tüm dinler yayılmacı bir yol izlemişlerdir. Yayılmacılık ise diğer inanç grupları ile çatışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Yayılmacılık beraberinde siyasal ve ekonomik gücü de getirmiştir. Yeni fethedilen topraklarla birlikte iktidar gücünü belirleyen iki ana unsur olan servet ve insan sayısı artmıştır. Böylece dinler kendilerine inanan topluluklara ekonomik ve siyasal güç vaat eden öğretiler olmuşlardır. Zaman içinde inanç mücadeleleri iktidardan pay alma savaşına dönüşmüş ve bu pay dini toplumun tüm üyelerinin iktidar olma güdüsünü tatminde önemli rol oynamıştır. İnanç sistemlerinin ana ilkeleri nelerdir? İnanç sistemlerinin değişmez ana ilkelerinin başında inanç birliği gelir. Aynı şeye inanmak ve aynı doğrultuda düşünmek homojen bir toplum yaratmanın temel şartıdır. Oysa insan aklı sınırsız düşünce üretme ve sorgulama yeteneğine sahiptir. Aklın özgür bırakılması halinde homojen inanç topluluklarının yaratılması son derece zordur. Ancak inanç sistemleri kutsal kitaplarda yer alan tüm hüküm ve bilgilerin Tanrı kaynaklı olduğunu ileri sürerek bunların tartışılması imkansız gerçekler olduğu varsayımından yola çıkmaktadırlar. Böylece neyin nasıl düşünüleceği, hangi konuların asla tartışılmayacağı, nelerin mutlak doğru, nelerin ise yanlış olduğu inanç sistemlerinde açıkça belirtilmektedir. Bu düşünce kalıplarının insan zihnine yerleştirilmesinde ise yine insanı zaafların yardımına başvurmaktadır. Özellikle vaatler ve tehditler insanın kalıplı düşünceyi benimsemesinde çok etkili olmaktadır. Kutsal öğretileri reddedenlerin cehennemle cezalandırılacakları, kabul edenlerin ise cennetle ödüllendirileceği telkinleri insanın bir bilinmezle yaptığı mücadeleden teslim olarak çıkmasına yol açmaktadır. İnanç sistemlerinin tartışılmaz doğruları olan dogmalar homojen toplumların oluşumunda büyük pay sahibidir. Çünkü sistemin temelleri bu dogmalarla atılmıştır. Bunlara karşı çıkmak ya da aksini iddia etmek mümkün değildir. Zira bunlar gerçekliği ya da gerçek dışılığı kanıtlanamayan hükümlerdir. Kutsal kitapların Tanrı kaynaklı olduğu kabul edildiği takdirde doğrudurlar. Tüm kutsal kitapların Tanrı inancını pekiştirmeyi temel ilke olarak kabullenmesi ise bu kitapların Tanrı tarafından gönderilmiş olduğu gibi kolaycı bir hükmün verilmesine yol açmaktadır. Homojen bir toplumun yaratılmasında şekilsel bütünlük de önemlidir. Dinler incelendiğinde ibadet şekillerinin birbirinden farklı oluşunun en önemli ayırt edici unsur olduğu görülecektir. Dini toplumu birleştiren, farklılığını simgeleyen, kitleleri coşturan, gücünü ifadeye yarayan ibadet şekilleri dinsel kimliğin oluşumuna da katkıda bulunmaktadır. İbadet şeklinin yanı sıra dinin ortaya çıktığı ilk toplumun örfleri, giyim tarzları da zaman içinde dinin yayıldığı diğer bölgelerdeki toplumlara taşınmış ve yöresel kültür bir ölçüde yaygınlaştırılarak dinle bütünleştirilmiştir. Böylece şekilsel bütünlüğün oluşumuna katkı sağlanırken homojen toplulukların oluşumu da kolaylaşmıştır. Şekilsel bütünlüğün oluşumu bakımından çok etkili olan diğer bir unsur da toplumun yönetim biçimidir. Tevrat ve Kur'an yönetimle ilgili düzenlemeler getiren kutsal kitaplardır. Hitap ettikleri toplumun hangi yasalara göre yönetileceği, temel hukuk normları, ekonomik faaliyetlerle ilgili bazı düzenlemeler bu iki kutsal kitapta yer almaktadır. İncil'de ise bu konularda herhangi bir düzenleme olmamakla beraber zaman içinde ortaya çıkan ruhban sınıfının devlet yönetimi konusunda verdiği kararlarla inanç dünyası ile devlet düzeni arasında bağlar kurulmuştur. İnanç topluluklarının ekonomik, sosyal ve siyasal alanda aynı ilkelerle yönetilmelerinin toplumsal bütünlüğe katkı yaptığı reddedilmez bir gerçektir. Dinlerin diğer bir temel ilkesini ise dini öndere mutlak itaat oluşturur. Dini önder Tanrı tarafından seçilmiş ve dini tebliğ etmekle görevlendirilmiş peygamberdir. Tanrı ile insanlar arasında elçilik görevini üstlenmesi, Tanrı'dan onun meleği aracılığı ile aldığı mesajları kitlelere iletmesi, onu diğer insanlardan farklı ve üstün kılmaktadır. Görevi sadece bu mesajları iletmek değil, onları açıklamak, yorumlamak ve bunlarla ilgili sorulara, uygulamada ortaya çıkan sorunlara cevap bulmaktır. Dolayısıyla dini toplumun tartışılmaz lideridir. Toplum onun kararlarına uymaya ve ona itaate mecburdur. Özellikle yeni bir sosyal siyasal düzen getiren dinlerde peygamber aynı zamanda topluluğun siyasi önderidir. Tek bir lidere, üstelik diğer insanlardan üstün olduğu Tanrı tarafından doğrulanmış bir lidere itaat, toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Kaldı ki sadece tebliğ edici olarak tanımlanmış olmalarına rağmen, tanrısal vahye muhatap olmaları ve gösterdikleri inanılan mucizeler nedeniyle onların sözü kitleler tarafından daima Tanrı'nın sözü olarak algılanmış, insanca hatalar yapmalarına rağmen toplum onların sorumluluğunu Tanrı'ya devrederek itaat ve teslimiyette kusur etmemeye özen göstermiştir. Dinlerin getirdiği inanç sistemi, ibadet ve yönetim şekilleri belli bir zaman dilimine sınırlı olmadıkları halde peygamberler ölümlüdür. Bu nedenle lidere olan bağlılıkla sağlanan toplumsal bütünlük zaman içinde bozulmaya mahkum olacaktır. Ne var ki dini toplum var, peygamberlerin ölümünden sonra da onların tavır, davranış ve sözlerini rehber olarak sünnet, hadisler, onlara yaşadıkları dönemdeki saygı ve sadakati göstererek toplumsal bütünlüğü devam ettirmeye gayret göstermişlerdir. Bunun yanı sıra günümüzde canlanan tarikatların liderleri de birer dini önder olarak kabul edilmekte ve tarikatta kalabilmenin en önemli koşulu onların emirlerine kayıtsız şartsız itaat olmaktadır. Dinler ve Tanrı inancı. Dinlerin insanlığa en büyük armağanı Tanrı inancıdır. İnsanlık en ilkel yaşam biçimlerine sahip olduğu dönemlerden itibaren kendi iradesi dışında ola gelen olayları bir yüce gücün hakimiyetinde aramıştır. Ancak tek Tanrı inancına ulaşana dek sezgileriyle yol almış, önceleri çeşitli kutsal yaratıklar ve nesnelerde tanrısal gücü aramış, daha sonra çok tanrılı dinlere yönelerek pek çok doğa gücünü ve erdemi farklı adlar altında tanrılarda odaklaştırmıştır. Ancak tek Tanrı inancının oluşumunda dinlerin rolü çok büyüktür. Tanrı inancı ile ilgili belirsiz ve dağınık yorumlar yerini daha tutarlı ve geniş tanımlara bırakmıştır. Tanrı inancı, çağdaş insanın bilimde kaydettiği ilerlemelerle daha da güçlenmiş ve korkuya dayalı inanç yerini akla ve saygıya dayalı bir inanca terk etmiştir. İnsanoğlunun putlarda temsil edilen tanrısal güçten, göklerde temsil edilen tanrısal güce yönelmesinde özellikle semavi dinlerin rolü olmuştur. Ancak Tanrı'nın gücünü putla ya da bir nesne ile sembolleştirmeye alışan insan, hiçbir maddi nesne ile ifadesi mümkün olmayan yüce yaratıcıyı belki kendine yakın hissetmek, belki ona ibadette yakın olmak için dünya evi sembollere, tek tanrı dinlerde de ihtiyaç duymuştur. Hristiyanların haçla sembolleşen ibadeti, Meryem ve İsa heykel figürleri bu ihtiyacın ürünüdür. Benzeri sembollerin İslamiyet'te olmadığı iddia edilemez. Kabe'nin Allah'ın evi olarak sembolize edilmesi, Hacerül Esvet'in Allah'ın yeryüzündeki sağ eli olduğunun peygamber tarafından söylenmesi, bu sembolik anlatımlara örnektir. İnsanın maddi dünyaya bağımlılığı, yeryüzünde göklerin iz düşümünü görme ihtiyacını getirmiştir. Bu ihtiyaç insanın inanç konusunda aradığı tatmine cevap olmuştur. İslamiyet'in Allah'ın sıfatlarını sayarken 99 isminin arasında insanın yaratıcısıyla olan alakasını en çok ifade eden Melik sıfatına da yer vermesini İslam alimi Hamidullah şöyle anlatmaktadır. Kral her şeye muktedirdir. Onun zenginliği vardır. O hakim olan, cezalandırandır. Halbuki bir kul, köle olan insanın hiçbir şeyi yoktur. Ne kuvveti, ne zenginliği. Ve bu cemiyetlerde de böyledir. İnsan cemiyetinde kral en kuvvetli, köle de en kuvvetsiz insandır. Madem ki insan Allah için Melik ismini kabul etmiştir, bunun neticelerini de kabul etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki Melik sıfatının geçtiği yerlerde bir kral için lüzumlu olan diğer sıfatlar da geçmektedir. El-Melikül Kudüs vesaire. İnsan cemiyetlerinde kral varsa bu kral nelere sahiptir? Her şeyden önce onun tahtı vardır, arş. Kur'an-ı Kerim arş, taht kelimesini Allah için kullanıyor. Arşın sahibidir. Buruç suresi 15. Bundan başka bir kral hazinelere sahip olur. Yine Kur'an-ı Kerim diyor ki, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fetih Suresi 4. Kralın sahip olduğu diğer şeyler arasında araziler vardır. Kur'an'da şöyle buyuruluyor: göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Câsiye Suresi 27. Şayet arazi çok büyükse bu arazinin bir merkezinin olması lazımdır. Yani başşehir. Çok hayret vericidir ki Kur'an-ı Kerim Mekke için Ummul Kura tabirini kullanmaktadır. Enam 92 Şura 7. Anne, Kura da şehirler manasındadır. Şehirlerin annesi yani başşehir. Bir başşehirde kralın sarayı olması icap eder ki Beyt-ül Haram Allahü Teala'nın evidir. Şimdi devleti ele alalım. Bir devlette vatandaşlar vardır. Bu vatandaşlar ne yaparlar? Bu tür insan cemiyetlerinde görüyoruz ki vatandaşlar kendi evlerinden kralın sarayının önüne gelip ona sadakat yemininde bulunurlar. Çok hayret vericidir ki bu husus aynen Kabe içinde mevcuttur. Bir hadis-i şerifte ve bunu en az 3 sahabe rivayet etmektedir. Hazreti Peygamber diyor ki: Hacer el Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Yani Kabe'deki Hacerül Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elini temsil ediyor. Şu halde Mekke'ye giden hacılar ellerini Allah'ın sağ eli üzerine koyarak sadakat yemininde bulunurlar. Bu anlatımın da açıkça ortaya koyduğu gibi tanrısal gücü maddi nesnelerle sembolleştirmeye alışan ve ihtiyaç duyan insanın soyut bir yaratıcı kavramına ulaşabilmesi zamana muhtaçtır. Her yerde olan, her şeyi bilen ve var eden, tarifi olmayan, şekillendirilmesi mümkün olmayan Tanrı ile yakın olmanın yolunu ona atfedilen semboller aracılığıyla sağlamak insani bir ihtiyaç olduğu içindir ki semavi dinler de benzeri sembolleri kullanmışlardır. İnsanoğlu kainatı keşfettikçe, içinde yaşadığı doğayı bilimin ışığında tanıdıkça bu muhteşem dengenin ardında onu planlayan ve yaratan bir yüce aklın ve gücün varlığını daha da yakından hisseder olmuştur. Bilimin ışığında yol alan çağdaş insan için Tanrı'yı sembolize eden maddi nesnelere ihtiyaç bulunmamaktadır. Zira bilim yüce yaratıcı gücün ve aklın delillerini sağlam bir Tanrı inancı oluşturacak biçimde insanlığa sunmaktadır. Yaratılışın bir başlangıcı olduğunu reddederek kainatın ezeli olduğunu savunmak ya da yaratılışı tesadüfe bağlayarak var edici bir gücün varlığını inkar etmek bilimsel açıdan mümkün görünmemektedir. Yaratılışın bir başlangıcı olmadığını, kainatın ezeli olduğunu ileri sürenler bu iddiaları ile yaratıcı bir güce ihtiyaç bulunmadığını kanıtlamak istemişlerdir. Ancak bilimde kaydedilen gelişmeler kainatın ezeli olmadığını ve bir var ediliş zamanının bulunduğunu ortaya koymaktadır.